Neden filmimi çekemiyorum podcast'inin bugünkü konuğu sevgili Murat Evgin. Hoş geldin Murat.
Çok teşekkür ederim Zeynep Ablacığım. Hoş bulduk. Hep konuştuk bugüne kısmetmiş.
Evet, ben daha senin programına gelemedim ama sen bana önce geldin. Çok teşekkür ediyorum. Neden filmimi çekemiyorum diyenler için yaptığımız ve herkes için yaptığımız bu podcast'te ilk ağırladığımız müzisyen de sensin.
Ah ne güzel, harika.
Evet. Ama aslında sen sinemacısın da, birazdan konuşacağız.
Tamam.
Ona göre. Şimdi Murat'cığım, aslında seni herkes tanıyor, biliyor. İstanbul'da doğuyorsun. Ondan sonra iletişim, radyo, televizyon, sinema okuyorsun.
Evet.
Sonra da NYU'da 4 ay süren bir workshop'a katılıyorsun.
Evet.
Aslında sen tabii bir sanatın olduğu bir eve doğuyorsun.
Evet.
Sanatın içindeydin. Hep bunu istedin mi? Doğduğundan beri müzik miydi, sinema mıydı ve nasıl sinema okumaya karar verdin?
Aslında benim tabii hayatta tek yapmak istediğim şey müzikti. Ama ben müziğe başladığım yıllarda, 90'lı yılların sonuna doğru ülkede hala telif hakları henüz bugünkü kadar işlemiyordu. İşte ailemle oturup konuştuğumda onlar dediler ki, yani bir mesleğin olsa, işte kolunda bir altın bilezik olsa ve müziği de o altın bilezik sayesinde daha mutlu yapabilirsin. Çünkü o yıllarda da hakikaten herkes, yani Yeni Türkü'deki Derya abiden, Bulutsuzluk Özlemi'ndeki Necat abiye, rahmetli Melih Kibar'dan babama, herkesin bir mesleği vardı. İşte mimar, müzisyen. İşte kimya mühendisi, müzisyen gibi.
Selim var, doktor, müzisyen.
Evet, Selim abi de doktor, müzisyen. Hani o zamanın şeyi, raconu mu diyelim, oydu. Çünkü telif hakları yok. Yani sahneye çıkarsan para kazanıyorsun, çıkmazsan kazanamıyorsun. Ben de müziğe yakın olabilirim. Bir şey. Sinema
görsel,
evet, istedim ama doğrusunu söylemek gerekiyorsa gönlüm hep müzikteydi. Sadece müzikteydi. Hmm. Bir de o yıllarda bizim Marmara Üniversitesi'nde çok teorik bir eğitim vardı. Hani kamera bulmak falan çok zordu. Montaj stüdyosu bulmak çok zordu. Şimdi ise artık telefonda çekip telefonda montajlıyoruz.
Tabii.
Ben hatırlıyorum, hani ilk derslerde tahtaya kamera çiziliyordu. Ya, kamera yok yani ortada.
Yok tabii canım.
Burası lens, buraya kaset takılır, arkada akü olur falan diye tahtaya çiziyordu hocalarımız. Milattan önce 95 yılı falan.
Aslında pek çok ailede, yani sanatla ilgilenecekse eğer bir ailede, işte bir mesleğin de olsun yapılıyor. Yani bunu farkında olan ben de yaptım yani. Aynı şeyi kendim de
yavrum,
yaptım.
Yavrum, sigortalı bir işe gir, ondan sonra yine yaparsın müziğine gibi.
Valla sigortadan ziyade altın bilezik meselesi
altın
çok
bilezik.
Önemli. Çünkü bizim sektörde biraz önce de söylediğin gibi bu çok önemli bir altın bilezik, ama öyle görülemiyor.
Gerçi sinemada ne kadar bir altın bilezik, o da tartışılır. Ama işte tam benim o üniversite okuduğum yıllar özel kanalların çıktığı yıllardı. İleride tabii dizi müziği, film müziği yaparken sinema bilmek, sinema okumuş olmak bir avantaj getirdi bana.
Aynı zamanda çok meraklısın, onu zaten konuşacağız. Şimdi şöyle bir şeye gideceğim. Biraz hani aileye girmek istiyorum.
Tabii ki
hepimizin kaç kuşak bildiği Erol Evgin baban.
Evet.
Bu muhteşem, güzel bir şey. Ama tabii zor tarafları da vardı büyük ihtimal.
Tabii.
Hele sen müziği seçince. Burada bildiğim kadarıyla baban da sana destek oldu değil mi?
Evet,
müzik konusunda
tabii.
Oldu.
İlk başta oldu.
Peki senin için nasıl bir deneyimdi? Türkiye'deki bütün bu sanatçılar evinizden, sofranızdan geçiyor. Biraz onu dinlemek istiyorum.
Yani tabii o çocuklukta yaşanan atmosfer, normal algılıyorsun onu. Yani herkesin içinde bulunduğu şey bu herhalde diyorsun. Hani babanın mesleğini normalleştiriyorsun evde. Ama sonra başka ailelerle, başka insanlarla tanışınca bunun ne kadar farklı ve özel bir şey olduğunu hissediyorsun. Evin içinde sürekli müzik var.
Hı.
İşte rahmetli Melih Kibar geliyor, işte Nükhet Duru geliyor, Sezen Aksu geliyor falan. Bu isimleri çalışırken ya da dışarıda provalarında, sound checklerinde, konserlerinde hep böyle bir ortamın içinde görüyorsun. İşte o yıllarda Rumeli Hisar'ı konserleri vardı, müzikaller vardı. Yani belki de altın çağıydı Türk pop müziğinin, 80'ler diyelim. Ve seni etkiliyor tabii ki, sahne tozunu orada yutuyorsun.
Tabii bu arada tabii şey, yani kulisleri biliyorsun.
Evet, evet, kulisler, işte müzikaller, şan tiyatrosu, oralarda böyle 3-4 yaşından itibaren oraları hatırlıyorum. Meslek seçiminde de etkiliyor ve bir okula gitmeden müziği öğreniyorsun, show business'ı öğreniyorsun, birçok şeyi öğreniyorsun. Hani galiba baba mesleğinin böyle bir güzel yanı var.
Tabii.
Başka bir insanın gidip okulda öğrendiği birçok şeyi sen genlerinde, DNA'larında ve tabii. çocukluk anılarında getiriyorsun yaşamına. Yani. Yani bana kimse mesela şarkıya şurada girilir, işte şu ölçünün şurasında girmen lazım falan gibi bir şey öğretmedi. Ben bunları göre göre öğrenmiştim zaten. Dolayısıyla bir takım artıları var ama dünyada da şey çok az. Yani annesi veya babası çok ünlü olup, başarılı olup, aynı mesleği yapıp, şimdi burada tabii doğru seçmeye çalışıyorum kelimelerimi, bir kitleye ulaşan ya da kendi kitlesini oluşturan, o dışarıdan "aa ne kadar kolay sizin işiniz" denilen şey aslında çok büyük bir zorluk.
Zorluk.
Ve hani sanatta hep sıfırdan başlamak vardır. Çünkü karşında bir halk var. O halkın seni kabul etmesi lazım. Piyasanın seni kabul etmesi lazım. Ben bir de bağımsız bir sanatçıydım. Arkamda büyük bir plak şirketi yoktu. Çektiğim hemen hemen hiçbir klip yayınlanmadı. Yaptığım hemen hemen hiçbir şarkı Türkiye'deki o ticari müzik radyolarında çalınmadı. Böyle zorluklar yaşadık. Bir de bir kıskançlık getirisi var tabii. Hani piyasanın seni kıskanması.
Tabii.
Kendi yaşıtlarımdan sürekli kıskançlık gördüm. Benim benden yaşça büyük olan nesilden destek gördüm falan. Böyle karman çorman bir şeyin içinde başladım müziğe yani.
Ama sen bunu bence çok iyi yönettin diye düşünüyorum.
Teşekkür
Çünkü
ederim.
Çünkü yani yaptığın işleri gördüğüm zaman, yani konser veriyorsun, şarkıların, albümlerin var. Hem de önemli dizilere, televizyon dizilerine, filmlere müzik yapıyorsun. Şimdi buraya bir artı değer eklemişsin. Yani sadece konser değil, başka bir müzisyen kimliği de, işte bestecilik, o kendi bestelerini yapmak, yaratmak bence çok değerli bir şey.
Zaten ben ilk hani daha üniversite birinci sınıftaydım. Babama besteler vererek, yani şöyle gelişti olay. Üniversiteden Ulaş vardı benim çok yakın arkadaşım. Biz işte onunla bir takım şarkılar yazıyorduk. Odaya kapanıyorduk, işte çalıyorduk, kaydediyorduk falan filan. Koridordan da babam geçerken duyuyormuş bazı şarkıları. Dedi ki ya şunlardan bir iki tanesini ben çok beğendim, bana bir çalar mısınız dedi ve hemen albümü aldı. İş biraz öyle başladı. Aslında yani başkalarına besteler vererek başladı. Ve o albümde de Selim abiyle çalışıyorduk biz. Selim abiyi de ben Yeni Türkü'yü çok sevdiğim için o yıllarda babam dedi aranjör olarak acaba kimle çalışsak. Ben tanımamama rağmen, yani tanışmamıza rağmen kartonetleri okurduk biz deli gibi böyle. Her şarkının sözü kimin, müziği kimin, işte kim çaldı, aranjmanı kim yaptı falan. O kartonetler okunurdu. Dedim ki burada Yeni Türkü'nün en güzel aranjmanlarını Selim Atakan diye biri yapıyor. Bence onunla tanışalım. Yeni albümü de o yapsın dedim falan. Ve Selim abiyle babamı tanıştırdım. Benim ilk bestemi de Selim abi aranje etti.
Ne
Her
kadar
Gece
güzel.
Diye bir şarkı. Evet. Yani çok güzeldi. Sonra öğrendiğim birçok şeyi de Selim abi öğretti. Dedi ki gel ben sana bazı şeyler, işte bilgisayarla müzik yapmayı öğreteceğim falan. Ben Bağdat Caddesi'nden kalkıyordum. Taksim'deki Selim abinin stüdyosuna gidiyordum. İşte orada da dersler yapıyorduk falan filan. Ona çok şey borçluyum.
Aslında burada tabii müziğe müthiş bir merakın var. Evet. Fakat bir tarafta da radyo, televizyon, sinema okuyorsun. Peki okul filmleri falan çekmedin mi okuldayken?
O dönem senaryolar yazdık diye hatırlıyorum. Bir şey çektik mi? Çekmedik galiba. Ben 95-2000 yılı arası Marmara'daydım. Sonra biraz böyle pratiğimiz olsun diye işte bazı okulları araştırırken ve biraz da hani bir Amerika'da birkaç ay geçireyim diye bir hayalim vardı. Orada NYU'nun bir Intensive Film Workshop diye daha ilk günden size 16 milimetre kamera verdikleri ve evet parka gidin ve işte yakın plan, genel plan bunları çekin dedikleri bir, hani Türkiye'deki eğitimin, o yıllarda benim aldığım eğitimin tam tersi bir şeyle karşılaştım.
Doğrusu da o zaten bence.
Evet. Hiç teori yok. Tamamen çekiyorsun işte ve şeyine kadar gidiyorsun yani. Filmin banyosunda da sen koşturuyorsun. Sesine de sen gidiyorsun falan. Film yapımcılığının ya da sinemanın değişik yönlerini 4 ayda sana öğretiyorlar. Sonra sen diyorsun ki evet ben şimdi montajı da biraz öğrendim. Kamerayı da öğrendim. Yönetmenliği de öğrendim. Hangisi bana daha yatkın? Oradan yoluma devam edeyim. Böyle bir eğitimdi.
Aslında benim kendi çok enteresan, biliyorsun sen de katıldın. Evet. Benim eğitimlerimde de 4 ay. Ben aslında bir kapı aralıyorum. Orada da daha uygulamalı bir kapı aralanmış. Evet. O kapının aralanması çok önemli çünkü seni burada hani özellikle de konuk etmemin nedeni çok fazla sinemaya veya görsel işitsel alana malzeme üretiyorsun. Evet. Uluslararası alanda tanınıyorsun. Evet. Bence bunun olmasının en önemli noktalarından biri de senin sinema eğitimi almış olman.
Evet, sanıyorum.
Öyle düşünüyorum. O, sinema yani, televizyon eğitimi almış olman.
Bir yönetmenle çalışırken yönetmenin sahnede anlatmak istediği şeyi, çünkü iyi müzik yapmak eşit değildir iyi film müziği yapmak veya dizi müziği yapmak, sinemayı bilmiyorsan eğer. Sinemayı birazcık ilgili olman lazım. Yönetmeni anlamak açısından ya da senaristin ne ifade etmek istediğini anlamak ve o ekiple çalışmak açısından. Onun için ya ben bunu niye okuyorum ki dediğim sinema eğitimi, yani biraz evet, mecburiyetten okuduğum sinema eğitimi sonra bana avantaj olarak döndü.
Sen ikisini buluşturdun.
Buluşturdum.
Ben hep
evet,
biliyorsun derslerde de söylüyorum, aslında sinema eğitimi dediğimiz şey aslında 360 derece. Yani tek bir branşa dalayım ve gideyim diye bir şey yok. Yani bir yapımcının da işte senaryoyu bilmesi lazım, film müziğini anlaması evet, lazım. Evet. Yönetmenin işte kamera açılarını, kurgu vesaire, hani evet, bütün bir bütün olarak aslında sen bu bütünü sağlamak için hatta bizim atölyelere bile geldin yani
çok,
inanamıyorum.
Orada çok şey öğrendim. Yani bizde şöyle bir şey var. Sanat mesela müzisyen, örnek veriyorum, kitap okumaz, resim sergisine gitmez, evet, film izlemez.
Çok güzel.
Ama sadece nota okur, enstrümanına çalışır. Ama aslında bunların hepsi, bütün sanat dalları birbiriyle iç içe. Biz üniversitede ışık dersi görürken mesela hoca bize dedi ki resim sergisine gidin ya da Rönesans kitaplarını okuyun. Çünkü ışığımız aslında orada tabloda gördüğünüz ışık.
Evet.
Tekerleği yeniden icat etmiyoruz. Oradaki ışığı alıp
sinemaya göre yorumla işte.
Evet, evet. Onları öğrenmeniz lazım ve orada başka sanat dallarıyla da ilgilenmeyi öğreniyorsun.
Kesinlikle, zaten onun için yedinci sanat.
Evet,
öyle düşünüyorum.
Evet.
Şimdi şöyle bir şey var, bu her konuğuma sorduğum sorulardan biri. Senin ilk film setini hatırlıyor musun?
Yine New York Üniversitesi'nde bir kısa film
Yok sen
çekmiştik.
Daha eskiye git.
Ha, çocuklukta mı? Tamam, ben de çalıştığım.
Hayatındaki ilk film. Ona geleceğim.
Sektöre girişim mi?
Sektöre girişin miydi o? Ondan önce görmüşsündür set.
Evet, yani o zamanlar şeyler çekilirdi. Fotoromanlar çekilirdi.
Tabii.
İşte onlara giderdim. Ya da TRT klipleri çekilirdi. Erşen Başbuğ gibi yönetmenler olurdu. İşte her şarkıya bir klip çekilirdi.
Oralara babanla gidiyordum.
Gidiyordum, hatırlıyorum.
Şimdi evet, ben bizi dinleyen ve izleyenler için minik bir anı paylaşacağım.
Tanışma hikayemiz.
Sen ona tatlı bir şey söylüyorsun. Ne diyorsun?
Ne diyordum?
Sektöre girişim.
Sektöre girişim, evet, evet. Daha 10 yaşındayım çünkü.
Sen 10 yaşındasın. Evet. Ben de 21 yaşındayım. Evet. Ve bir reklam filmi çekiliyor. O zamanki çok hala olan bir gazetenin reklam filmi. Ve bütün ünlüler var. Evet. Fakat şimdi karşıdaki Altunizade'nin olduğu bölge ağaçlık ve biz orada çekiyoruz filmi. Ben de prodüksiyon asistanıyım.
Buralar hep dutluktu dedikleri.
Buralar hep
gerçek,
dutluktu.
Değil mi? Oralar
aynen,
böyle Polinesköy gibi yerler.
Ve tabii baban da geldi, evet, o çekime. Pek çok ünlü sanatçı vardı. Baban da o çekime geldi ve çekim sırasında ben yapım sorumlusuna gidip işte jetonları ankesörlü telefona gidip organizasyon için telefon etmem gerektiğini söyledim. Yani işte yıl 1987 ve hani çok uzak bir zaman gibi aslında, cep telefonu yok, hiçbir şey yok. Birdenbire sen geldin. Abla, neye ihtiyacınız vardı dedin. Ondan sonra ben dedim ki telefon etmeye gideceğim falan.
Bir de şey demişim değil mi? Ailem bana hep der ki işte herkese yardım
evet,
et falan bir şey.
Konuşmaya öyle girdim.
Tam bir TRT aynen, çocuğu olarak.
Ben ailem bana dedi ki bana her zaman yardıma ihtiyacı olanlara, yani şu an o anda nedense bana üzüldün sen, bineceğim gideceğim evet, oralara falan evet, diye. Ondan sonra bizim araba telefonumuz var dedin.
Doğru,
ay ben araba telefonu ne demek? Araç telefonu ne demek evet, o zaman? Ben de şey yapacağım, orada konuşabilirsiniz dedin. Ben de git baban izin al dedim. Evet. Gittim babandan izin aldın ve ben orada sizin araç telefonunuzla arabanın içinde organizasyonumu yaptım. O ay ne kadar geldi fatura bilmiyoruz tabii.
Helal olsun size.
Babam bu olayı yalnız birkaç yıl önce öğrendi.
Yeni
benim
öğrendi,
ağzımda yeni öğrendi. Ama aslında baban da izin verdi herhalde.
Tabii,
çekim telaşıyla sordun.
Evet. Sordum. O da tabii dedi araç telefonu. O zaman yani belki yeni nesilden dostlar bizi izliyorsa arabanın böyle yan tarafında bir araç telefonu olurdu. Bagajda da onun aküsü mü bir şeyi olurdu.
Evet.
Cep telefonundan hemen önceki dönem yani.
Tabii cep telefonu 94'te geldi çünkü
evet,
o zamana kadar.
Evet.
Şimdi dolayısıyla senin aslında sektörde yani kişiliğindeki çözüm üretme özelliği Şu anda yaptığın işe de yansıyan bir şey. Çünkü olabilir, yani filmlere evet. müzik yapmak çok da öyle kolay bir iş olmadığını söylemek durumundayım.
Hele bizim bu 150 dakikalık dizilerimiz işte revizyon geliyor. Şey, yani dizi dediğin 45 dakika 50 dakika olur. Hani hı hı. 150 dakika dizi olmaz. Orada tabii birçok karar veriyorsun. Birçok çözüm üretiyorsun. Bazen müzikle bir şeyleri kapatmaya veya daha iyi hale getirmeye çalışıyorsun. Yani mesela kötü bir figüranın kötü oyunculuğunu zaten yönetmen diyor ki abi buraya işte
duygu verelim.
Müzik koyalım şey yapalım. Zaten bizim dizilerde her yerde müzik var da o da evet, bir ayrı bir saçmalık.
Evet onu konuşacağım seninle evet.
Ama böyle çözümler de üretiyorsun.
Dizi evet. değil. Peki biraz önce dedin ki ilk gördüğüm set Amerika'daydı. O ha, set o, nasıldı? Hayalindeki gibi miydi?
İlk çalıştığım oydu. O tabii çok küçük bir setti. 16 milimetre bir film çektik. Kısa bir film. Ödev idi. Ama orada çok ilginç bir şey gördüm. Martin Scorsese'de çalışan bir oyuncu geldi bizim setimize. Bir de bir genç komedyen geldi. Biz işte tabii o okulda onları da öğretiyorlardı. Yani bir yere bir ilan verdik. Bir oyuncu gazetesinde mi ne bir yere ilan verdik. Yazıyorsun işte no pay diyorsun. Hani para yok. Öğrenci filmi. Ama yine de o projeye Martin Scorsese'in Casino filminde oynayan tabii ki başrollerden biri değil ama öyle bir deneyimi olan bir beyefendi geldi. O zaman 70'lerindeydi. 70 yaşında falandı. Yani çok ilgimi çekti. Çünkü para almadan oynuyor. Sadece işte öğlen yemeğini verebiliyoruz. Biz de öğrenciyiz zaten ama bir şey çekmek istiyor adam. Yani kısa film çekmek istiyor. İşte bize biraz Casino filminden bahsetti. Martin Scorsese'de çalışmanın nasıl olduğundan falan bahsetti ve geldi bizim kısa filmimizde oynadı.
Aslında o dayanışma da çok çok güzel bir şey. Evet. Sen de aslında kısa filmcileri hiç kırmıyorsun. Hep böyle yardımcı olmaya çalışıyorsun.
Elimden geldiği kadar hani benden bir istekleri olursa yapmaya çalışıyorum.
Vallahi şimdi aslında baktığım zaman 99'da ilk albümün yayınlanıyor. Evet, daha evet. 22 yaşındasın.
Evet, evet.
Peki nasıl oldu o ilk albüm çıktığında biraz stres olmuşsundur ya?
Oldum. Yani çok heyecanlıydı benim için. Kendi yazdığım şarkıları işte albüme koymuştuk. Birkaç tane de anonim türkü vardı. İşte bir yandan da üniversiteye devam ediyorum. Bir yandan konserlerimiz oluyordu. Üniversiteden arkadaşlarım geliyordu, destek oluyordu, izliyorlardı konserleri. Yani çok güzel yıllardı. 90'ları ben de sonundan yakaladım. O zaman müzik kanalları vardı. Onlar çok önemliydi. Belki reytingleri yüksek değildi ama bir şarkı oraya çıkabilirse bütün başka Türkiye'nin haberi oluyordu.
Bir de klip tabii. Klip meselesi
evet.
vardı. Yani
klip şarttı o zaman.
Klip şart evet. hala öyle şimdi evet. başka mecralar içinde gerekiyor.
Ve düşünsene Zeynep abla YouTube henüz bu kadar YouTube yoktu demek istemiyorum. Belki var mıydı ya da onu hatırlamıyorum ama yani saatlerce ekran başında oturup klip beklerdik biz. Yani o klip tabii. çıkacak mı acaba diye.
Tabii.
Şimdi istediğin anda buluyorsun.
Çık diye buluyorsun evet. Şimdi 2003'te ikinci albümün oluyor. Hı-hı. Ve sonra sen yarışma ve dizi müzikleri evet. yapmaya başlıyorsun. Evet. İşte ben evleniyorum, biz evleniyoruz. Kalplerde ikinci bahar. Ah kalbim ya şundadır ya bunda gibi yarışmalar. İşte ondan sonra bayağı bir gidiyor. Sonra evet. diziler başlıyor. Sitcom Çocuğun var, derdin var. Evet. Haylaz babam. Acemi Cadı, Arka Sokaklar, Umut Yolculuğu.
Arka Sokaklar hala
evet,
devam ediyor.
Arka Sokaklar 19 sezon ve 700'e yaklaşan bölüm. Evet. Hani Memo Can, Elif, Yaralı Kuşlar, Canım Annem, Toprak ile Fidan gibi böyle bir sürü şey evet. yapıyorsun. Ama Arka Sokaklar bayağı bir devam ediyor. Evet. Şimdi ben burada sana yönetmen ve yapımcı ile olan iletişimini sormak istiyorum. Evet, çünkü doğru. mesela 19 sezon, 700'e yaklaşan bölüm. Ama ondan önce şunu soracağım. Şu duygunun da olmasını istemiyorum. Aa canım... Murat Evgin zaten hani babası da Erol Evgin bu işleri buldu gibi bir algı olsun istemiyorum. Bu da açıkçası kayda geçsin diye. Şimdi sana önce bu işleri yapmaya nasıl başladın? Senin albümlerinden mi buldular? Ve sonra yapımcı yönetmenle bir müzisyenin ilişkisi nasıl oluyor onu öğrenmek istiyorum.
Şimdi birileriyle tanışmış olmak gerekiyor bence her işte. Şimdi ben size Zeynep abla bana bir avukat önerir misiniz desem. Siz bunu üniversitelerin işte web sitesine girip kim... hukuk fakültesini birincilikle bitirdi. Kimin notları daha iyiydi diye değil. Bir tanıdığınızı öğreneceksiniz. Ya da ben size bir dişçi sorsam tanıdığınız dişçiyi. Hı-hı. Onun için bence hayatta kimlerle tanıştığınız kontaklar bunlar çok önemli. Ben o yıllarda Ben Evleniyorum diye bir BBG diye bir yarışma programı vardı.
Biri bizi gözetliyor.
Onun yapımcılarıyla tanışmıştım. Levent Altınay ve Pelin Akat. Ondan sonra konuyu açtı. İşte sen ne yapıyorsun? İşte ben de albüm yapıyorum. Kendi bestelerimi yapıyorum falan derken dediler ki biz bir programa başlayacağız. Adı Ben Evleniyorum. Buna bir şey düşünür müsün? O zaman tabii yolun çok başındayız. 20'li yaşların başı, demo yapıyoruz. Tabii. Yani beğenileceğinin garantisi yok. Beğenilirse işe alıyorsun falan. Ben Evleniyorum diye bir şarkı yazdım. Beğendiler. Sonra o yarışmayla o şarkı çok tuttu, ünlendi, yarışma tuttu falan ve onun devamı geldi. Daha sonra diziler başladı. Sahra, ilk yaptığım dizi Sahra'ydı. Arzu Mona'nın oynadığı Amerikan Revenge.
Berkun Oya da vardı galiba.
Evet, doğru. Berkun da orada oynuyordu. Tabii. Revenge filminin remake'i. Türkiye'de yapılan adaptasyonu. O Sahra bana bir şey oldu, yani bir kartvizit oldu. Orada birçok şeyi canlı çaldırmaya çalıştım. Çünkü o yıllarda, bu arada kendi neslimin de en genç bestecisiydim o zaman. Yani pek arkadaşlarım dizi müziğiyle ilgilenmiyordu. Herkes sahnede çalma peşindeydi o yıllarda. Ben de dedim ki farklı olarak şu olmalı bence. Dizi müziklerinde canlı enstrümanlar olmalı. Hmm. Ve kendi cebimden para harcayarak işte yaylılar, işte ney, gitarlar falan, bunları böyle iyi müzisyenlere çaldırdım. Ve Sahra hemen fark edilir bir tınıya ulaştı sektörde. O Sahra dizisi bana çok iş getirdi.
Referans oldu.
Evet.
Yani.
Arka Sokaklar, Acemi Cadı, işte daha sonra yaptığım işler bu şekilde oldu.
Aslında kendi fırsatlarını yaratmışsın. Çünkü şurada araya girmek istiyorum. Sen network geliştirme konusunda çok iyi çalışan birisin. Yani ben şunu söyleyeyim. Ben festivalleri yani gitmediğin, görmediğin festival yok. Yani burada Cannes, Berlin, evet. Venedik.
Şimdi zorlaştı biraz. Evet, ekonomik açıdan, pandemiden sonra.
Ama olsun yani, geçtiğimiz 10 yıl içinde ben seni en az 10-15 festivalde gördüm. Orada iletişim yapmak, panellere gitmek, dünyada güncellikleri izlemek. Şimdi bu da aslında büyük bir network yaratıyor değil mi?
Evet, ben bunu tabii ailemden öğrendim. Yani dostlukların önemi. Bir de rahmetli Egemen Bostancı, Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın yapımcısı. O dermiş ki ben her gün iki yeni insanla tanışacağım. Tanışmalıyım.
Bak ne kadar
tanışırım.
Önemli bir bilgi.
Böyle bir prensibi varmış. Yani işte bir senede 700'ün üstünde insan mı eder? Yani çok hoş bir şey aslında. Tabii bu bazen yanlış anlaşılıyor. Hani network sanki bir festivale gidip alabildiğin kadar kartvizit almaktır.
Asla değil.
O değil. Yani bir kişiyle tanışırsın, bir kişiyle arkadaş olursun. Asıl network daha derin bir şeydir. Hani ne kadar çok insan tanıdığın değil de sana uyacak, senin kafana uygun bir arkadaş edinmektir. Ve yurt dışından insanlarla tanışmak da bence eğer kariyerini yurt dışına taşımak istiyorsan çok önemli diye düşünüyorum. Yani siz bunun en kralını yapsınız hani bu başarının.
Yapmaya çalıştım evet.
Ve biz de çok şanslı bir ülkeden geliyoruz. Yani ben şahit olduğum bir iki anımı anlatayım. Mesela Fransa'da bir fuarda birisiyle konuşuyorum. Ben bir şey oldu, ben İstanbul dedim. Herhalde İstanbul'da yaşıyorum mu dedim. Böyle bir şey oldu. Buradan Kanadalı bir gazeteci geçiyordu. Bir dakika dedi, kim İstanbul dedi. Ben dedim. Bana lütfen kartınızı verir misiniz? Çünkü İstanbul benim hayalimdeki, yani gitmek istediğim bir numaralı şehir dedi. Özellikle pandemiden önce dünyada yapılan bütün araştırmalarda İstanbul ilk 10 şehirde bir numaraydı. Sonra işte bir takım terör olayları falan olunca hani onlar burayı daha böyle korkunç
bilmez
bir yer olarak
yıllarca,
algılıyorlar.
Evet, aynen.
Hep sordukları soru, güvenli mi, gelebilir miyiz falan. Ama biz Türkler aslında çok özenilen, insanların gelmek istediği bir ülkeden geliyoruz. Yani yabancı birine hadi İstanbul'a gel ben seni gezdireyim dediğin zaman onlara çok ilginç geliyor. Çünkü Avrupa'daki bütün şehirler birbirine benziyor. Aynen. Ama İstanbul biraz farklı.
Çok.
Ve şimdi dizilerle ve Türk filmleriyle daha da merak ediyorlar.
Zaten senin bu yaptığın şeylerle birlikte bir kere iyi olan bir şey var. Elif, Yaralı Kuşlar, Canım Annem, yani İspanya, Polonya, Romanya, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde ve tüm Latin Amerika'da yapıyor ve sen orada röportajların çıkıyor. Fakat sen onların hiçbir zaman peşinde bırakmayan bir tipsin. Gidiyorsun oralarda, bakıyorsun, konserler yapıyorsun.
Programlara çıkıyorum.
Evet, 2017'de Myths and Monsters isimli 6 bölümlük dizi belgeselle Netflix Amerika ve İngiltere'de müzikleri yayınlanan ilk Türk besteci oluyorsun. Aslında bu anlamda çok ciddi girişimler yapıyorsun. Yani dizilerinin, senin müziklerini yaptığın dizilerin, filmlerin olduğu ülkelere ziyaret ediyorsun. Mutlaka orada bir etkinlik yapıyorsun.
Evet.
Bence o da çok önemli bir şey. Hani dedin ya, şimdi ekonomik durumlar da zor oldu ama benim bir lafım vardır. Her tercih bir vazgeçiştir aslında. Evet, sen bunu tercih ediyorsun yani ve belki bir sürü şeyini kısıyorsun, gidiyorsun bunu yapıyorsun. Bu da tabii, çok değerli bir şey.
Bu benim para harcadığım bir alan. Yani zaten o uçak bileti ve festivale katılım ücreti yeterince tutuyor. Ama mesela
Bir de oteli düşün.
Ben yıllardır otelde kalmıyorum. Hep Airbnb. Çünkü başa çıkamam otel. Yani. Ama o Netflix Amerika'da müziğini yaptığım Myths and Monsters. Mesela tamamen tesadüf eseri tanıştığım bir yapımcı. Yani hiç tanıdığım biri değildi. Bir standta böyle bütün İngiltere'den gelen bütün yapımcıların toplandığı ve bunlar çok büyük yapımcılar da değil. Daha çok belgesel yapan yapımcılar. Onların olduğu bir pavilyon mu denir? Hani
evet.
Standı ziyaret ettim. Deskin arkasında çalışan adamı dedim ki ya benim randevum yok. Çünkü o MIPCOM gibi fuarlarda kimse bir besteciyle vakit kaybetmek istemiyor. Herkes tabii. Oraya işini satmaya ya da daha üst düzey ilişkiler kurmaya gelmiş. Dedim ki yani burada bir yapımcı var mı hani merhaba diyebileceğim. Şöyle arkasına baktı. Şunların dedi toplantısı bitiyor. Tanıştıralım mı dedi seni. Ama onlara bir sormam lazım dedi. Belki de ilgilenmezler hani bir besteciyle konuşmaya. Tamam dedim. Sordu. Yine orada bak Türkiye'den falan bir besteci deyince sanıyorum ilgilerini çekti. Gittim konuştum. Çok enteresan. Adam dedi ki ya dedi benim de dedi eşim dedi, yönetmendir dedi. Yıllar önce Sufizm'e meraklı Londra'da bir Ahmet Özsan konseri yaptı dedi. Tamam yani bağlantıya tesadüfe bak yani.
Ay olamaz böyle bir şey.
Ben de dedim çok ya Ahmet Bey'i biz de tanıyoruz Türkiye'den çok ilginç dedim. Ben size CD'mi vereyim. İçinde bazı eserler var. Onları dinlerseniz belki bir projede ileride çalışırız. Sonra aradılar beni epik müzik yapabilir misin diye. Ben de yaparım dedim. Bizim işte bir belgeselimiz var. Mitoloji ve canavarlar falan böyle bir hikaye. Ve ona müzik yaptım. Sonra yarı yolda dedim ki ya bu nerede yayınlanacak dedim. Adam demez mi Netflix Amerika'da yayınlanacak. Vay dedim yani nasıl bir şans. Ama yani işte o gün ben o standa gitmesem, çekingen davranıp o adamı sormasam, tabii, onlarla toplantı yapmasam. Yani ben şuna inanıyorum. İstediğin kadar iyi müzik yap, istediğin kadar iyi iş yap. Oturduğun yerden sana proje gelmesi mümkün çok değil. Zor ihtimal.
İşte böyle ben bir şey de biraz yok. Bunu burada yapıyorum ki sen bu konuda gördüğüm en çalışkan insanlardan birisin.
Çok
bu noktada da hatta şimdi bugün tabii ki kapalı alandayız diye giymemişsin ama seni şapkandan tanıyorlar. Evet. Hani piyanolu şapkası olan çocuk nerede diye soruyorlar. Şimdi şuraya soracağım. Başta sordum ama tekrar edeceğim tabii ki soruyu. Yapımcılarla yönetmenlerle çalışırken çünkü sen ikisiyle birden çalışıyorsun.
Evet.
Şimdi
doğru.
Bir yönetmenin isteği var bir de doğru. Yapımcının isteği var. Doğru. Bunu nasıl yönetiyorsun ve aslında ideali sence nasıl olmalı?
Evet, şimdi ben daha çok dizi sektöründe çalıştığım için oradan örnek vereceğim. Türkiye'de besteciyi yapımcı seçiyor. Yani en tepedeki adam seçiyor. Ama Avrupa'da yönetmen çoğu zaman besteci arkadaşıyla projeye geliyor. Yapımcı o kadar üst düzey bir yerdeki kreatif prosesi karışmıyor adam. Ve yapımcı diyor ki ben yönetmene şu besteciyle çalışacaksın diyemem diyor Avrupa'da. Burada ise tam tersi.
İşte bağımsız ve ana akım arasındaki fark.
Evet. Sonra biz müzikleri yapmaya başladığımızda Avrupa'daki besteciler de böyle. Henüz dizi hiç çekilmemiş oluyor. Sadece senaryoyu okuyarak müzikler yapıyoruz. Ben her önemli karaktere bir tema yapmak taraftarıyım. Bu işte Wagner'den aslında günümüze gelen bir gelenek. Sonra dizi çekilmeye başlanıyor. Bize ilk bölüm geliyor ve ondan sonra daha çok yönetmenle bir ilişki başlıyor. Yönetmenin isteklerini dinliyorsun. Bazen yapımcı başka bir şey söylüyor, yönetmen başka bir şey söylüyor. Orada sen bir arabulucu gibi de
i̇şte
davranman gerekebilir. Ama benim en uzun yıllar çalıştığım arka sokaklarda ne rahmetli Türker Bey karışırdı, ne çok fazla Orhan Oğuz karışırdı. Sadece Orhan Hoca bazen beğendiği tarzları, müzikleri ya da bir filmin bir müziğini çok beğenmiş, izlemiş. Onu bana yollardı. Derdi ki işte şu anda mesela bu sene böyle vurmalı sazların çoğunlukta olduğu aksiyon müzikleri duyuyorum. İşte bu tarz bir şey çalışır mısın? Ben de o tarz bir şey yapardım. Bazen de Ozan Yurdakul senaristimiz. Çok güzel bir müzik zevki var. O bana derdi ki şöyle bir olay olacak, işte bu olay için böyle bir müzik yapabilir miyiz gibi beni yönlendirirlerdi. Yani bazen en güzel besteler onların bana şu tarz bir şey yapar mısın ya da şu ölüm sahnesi için bir şey besteler misin dediklerinde çıkıyor.
Çıkıyor.
Ya o ilişkiye de izin vermek lazım.
Tabii bence birlikte üretilen kesinlikle bir şey, yani bu bir kolektif, evet. Ya. Peki bu sektörde tabii ki güzel şeyleri hep konuşuyoruz ama bir dolu hayal kırıklığın da vardır. Yani tabii. Yaşadığın en sağlam hayal kırıklığı ne zaman oluyor? Neye moralin bozuluyor mesela? Ne zaman bozuluyor?
Ya kariyerimin ilk yıllarında çok engellenmekten, işte yaptığım hiçbir şeyin, kliplerin yayınlanmaması, şarkıların çalınmaması. Bunlardan çok üzüldüğümü hatırlıyorum ama orada majör plak şirketlerinin borusu ötüyordu. Çünkü radyolarla, kanallarla, müzik kanallarıyla bir ticari ilişkileri oluyordu. Senin bağımsız bir sanatçı olarak dışarıdan oralara girmen çok zordu. Onlar tabii zorladı beni, üzdü. Ama bir yandan da bana yeni bir yol çizme. Ben de dedim ki tamam, burada bir engellenme var. Ben de dizi müzikleri yaparım. Ve bir anda benim hiç yayınlanmayan bütün şarkılarım Kanal D'de prime time'da arka sokaklarla acemi cadıyla çalmaya başladı. Başka bir kitleye ulaştım. Yine bu Türkiye'deki yaşadığım engellemelerden ben dedim ki yani tamam, peki benim yeteneğim Türkiye ile mi sınırlı, yani ben de dünyada bir şeyler yaparım dedim. İşte o Netflix, İngiltere için yaptığım iş, sonra bu Türk dizilerinin bu sefer yurt dışında yayılması falan filan derken ben artık dizi şarkılarımın İspanyolca versiyonlarını yapar oldum. Latin Amerika'da 4 yaşında çocuklar Türkçe olarak benim şarkılarımı ezberliyorlar, söylüyorlar. İşte
evet.
Yani bir iş böyle bir kontrolden çıktı yani.
Ne kadar güzel.
Yani bir Allah'ın bir planı oluyor sizin için.
Evet.
Esnek olup yol ayrımlarında hani ben hep derdim ki enstrümantal müzik nedir ya? Hani çalardım klasik gitar dersi alırken ama yani niye bu ısrar falan derdim. Bir anda kendimi enstrümantal müzik yaparken buldum. İnsanlar niye İspanyolca öğrenir? Neden İngilizce varken İspanyolca şarkı söyler derdim. Kendimi İspanyolca şarkı söylerken buldum. Hani hiçbir şeye olmaz ya da tabii elini tersiyle itmemek lazım.
Tabii.
Ben babamda da onun kariyerinde de bunu gördüm. Bir sene şarkı söyledi, bir sene müzikal oynadı, bir sene sunuculuk yaptı. Bir sene işte Süper Aile, bu özel kanallar açılınca biliyorum, bütün yabancı formatlar geldi. Yani bu show business içinde, gösteri dünyası içinde değişik rolleri bürünerek, çünkü aileni bu şekilde geçindirebilirsin.
Tabii.
Hani ben sadece bunu yapacağım dersen
çok zor.
En azından Türkiye'de o iş öyle olmuyor.
Peki benim burada bütün konuklarıma sorduğum bir şey var. Yani bir yaratma cesareti, bir de ortaya koyma cesareti. Şimdi yaratma cesaretin var. Çocukluğundan beri yapıyorsun. Evet. Geliyor içinden. Ama ortaya koymak, hele müzik alanında, yani evde bir de müzisyen daha var sonuçta.
Evet.
Galiba anladığım kadarıyla bu babanın odayı dinlerken gelip bir tanesini bana çalın demesi seni bayağı cesaretlendirdi
tabii,
anladığım kadarıyla.
Tabii yani tabii eleştirileri de olurdu. Şimdi
tabii ki olmaz mı? Olmak
mesela
zorunda.
Mesela o rahmetli Çiğdem Tölü'yle çalışmış. Çiğdem Tölü İngilizce edebiyat öğretmeni Işık Lisesi'nde, çok derin sözler yazıyor ama biz 19-20 yaşında o kadar derin sözler değil, daha günlük yaşamda
tabii
geçen
ki
sözler yazıyoruz. O derdi ki mesela bu şarkının sözleri çok basit, niye böyle şeyler yazıyorsunuz derdi falan.
Tabii.
Daha derinlikli olmalı derdi. Yani bizden sonra iyice koptu zaten şarkı sözleri. Ama hayatta her şey size bir şey öğretiyor. Sizi çok yeren bir anne babanız varsa bilmiyorum artık o motivasyon mu olur yoksa içinize kapanmanıza mı yol açar ama sizi yüreklendiren biri varsa bu da iyi bir şey bence.
Peki şöyle, hani bu tabii aile içinde olan bir şey, evet, ama diyelim bir yapımcıyla çalışıyorsun. Git yap dedi, gel gittin ve hiç düşündüğüm gibi değil dedi. Bununla hiç karşılaştın mı böyle bir şeyle?
Yok ama kararsız yönetmenle çalışmıştım ben.
O kararsızlar çok zor aslında. Brief almak önemli değil mi?
Çok önemli. Ben mesela hayatımda aldığım en iyi briefi o Netflix Amerika için yaptığımız Myths and Monsters'da aldım. Bir cümleyle ne istediklerini, müziğin tarzı, nerede ne olacağı, işte şu saniyede yükselecek, şurada düşecek falan. Harika anlattılar ve yüz yüze hiç toplantı yapmadan e-mail üzerinden biz anlaştık.
İşte.
Ama Türkiye'de bazen toplantılar ama ortada bir tabii. bir cümleye indirgenecek bir brief yok. Bazen de şöyle şeylerle karşılaştım. Nasıl bir müzik istiyorsunuz? Ya sen izle anlarsın zaten falan.
İşte en büyük problem o sanıyorum. Çünkü ben brief fikrine çok inanan birisiyim. Evet. Bu yönetmenin yapımcıya verdiği brief, yönetmenin müzisyene hı-hı. verdiği brief, yönetmenin sanat yönetmenine verdiği brief ya da yapımcının bütün bu insanlara evet. verdiği brief. Belli referanslar ve belli fikirler üstünden motive ederek çalıştırmak, evet. çalışmak zorunda, yaratmayı sağlamak zorundayız. Dolayısıyla brief almanın önemli olduğunu yani çünkü burada çok. Bizi izleyen ve dinleyenler için mesela yönetmenler için hani müzik hı-hı. konusunda brief vermeden önce evet. biraz çalışmak gerekiyor ve ne çok. İstediğini.
Ve güvenmek bence. Yani
evet
ben
güvenmek
şimdi,
en birinci nokta galiba.
Ben filmimde Zeynep Atakan'la çalışacaksam ama onu kontrol etme ihtiyacı duyuyorsam ya da şimdi Zeynep Atakan gibi bir ismin getireceği şeylere güvenmiyorsam orada bir problem var. Aynı şekilde bir herhangi bir besteci projen için birlikte çalışıyorsun artık ona güvenmen lazım. Evet. En iyi şekilde bilgi birikimini kullanıp sana iyi bir eser getireceğine inanmak
aslında
lazım.
Aslında tartışma da iyi bir şey. Belki tabii. tartışa tartışa belli bir yerlere gidiliyor. Yani kesinlikle. Nasıl bir şey istiyorsun, nereden istiyorsun ama burada şöyle bir şey oluyor. Mesela müzik tarif ederken şuradaki gibi bir müzik benim en sevmediğim şeydir mesela. Kendim de hiç öyle demem. Ama duyguları tarif etmek belki ortak dili bulmak kesinlikle. Açısından çok daha önemli değil mi?
Kesinlikle. Başka bir konu temp track sindrom diye bir şey var mesela. Montajcı kaba kurguya bir müzik koymuş. Mesela Gladiator filminden bir müzik koymuş. Yönetmen, montajcı herkes o müziğe aşık oluyor. Yani geçici müzik sendromu. O geçici konulan müzik senin yaptığın özgün müziğin önüne geçiyor ve sen beğendiremiyorsun bu sefer. Hollywood'da evet, da var bu.
En büyük sorunlardan biri o. Aslında reklam gibi ya da tanıtım gibi ya da belgesel ya da ne olursa olsun müzik aslında önemli karakterlerden biri bir görsel işitsel eserde. Evet. Ama nasıl kullanılacağı da önemli.
Çok.
Mesela bazen çok basit bir işte Instagram için bir posta yaptığınız bir filmde bile müzik biraz daha hızlanabilir mi? Hayır, onun duygusu hızlı müzik değil ama o hızlı müzik olursa daha iyi tanınacağını düşünüyor mesela.
Evet.
İşte bazen böyle şeyler klişeler oluyor. Dolayısıyla aslında yani yönetmenlerin, yapımcıların da iyi birer müzik dinleyicisi biraz daha... Evet. konfor alanından çıkan başka şeylere açık olmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
Çok doğru ama ben şundan da korkuyorum. Ben müziği çok iyi bilirim diye
bilirim
gelen yapımcıdan ve yönetmenden de korkuyorum. Çünkü gerçekten dediğin gibi Zeynep abla duygular üzerinden. Ben evet. de hep onu derim. Yani sen bu sahnede hangi duyguyu vermek istiyorsun? Çünkü şöyle şeyler de oldu. Mesela klarnet olsun diyor. Tamam mı? Ama onun klarnet dediği şey atıyorum aslında oboaymış.
Evet, ya, evet. Yani çalgı bilgisi lazım
evet,
yani.
Evet. Yani onun için duygular üzerinden konuşmak en doğrusu,
doğrusu
oluyor.
Ben de onun için dedim. Yani duygu brief'i o şaşmayan bir şey. Fakat bir taraftan da seni bulmuşken sormak zorundayım. Bu dizilerdeki müzik kullanımı da
çok fazla.
Aşırı. Yani ben görsel işler bütün işlerde evet. karakter ama biraz müziği de gizli özne gibi görüyorum. Yani evet. duyguyu tamamen hayata geçirecek.
Girdiği yeri anlamı olmalı, çıktığı yerin anlamı olmalı, sessizliğin bir anlamı olmalı. Ama ben deneyimlerime göre sessiz bıraktığım sahnelerde yani ben şöyle çalışmayı seviyorum. Gerçekten bir şey oluyorsa orada müzik girsin. Mesela arka sokaklarda örnek veriyorum. Adam gece ıssız bir sokakta yürüyor. Yerde bir şey gördü. O anda müzik girsin. Bana uzun zaman dediler ki abi hayır sahnenin en başından müziği koy. Neden? Çünkü çok sessiz olunca yapımcımız kesiyor ve atıyor
ama
orayı.
İşte ama yani, ses tasarımı diye bir şey var arada
evet,
yani
evet.
o atmosferin sesi, evet. setlerde seslerin çekilmesi, onların evet. miksajı.
Yani müzik yani, biraz kurtarıcı gibi
evet.
zannediliyor
evet.
ama onun girdiği yerin bir anlamı olması lazım. Bizim dizilerde hani duvardan duvara müzik derler ya Hollywood'da
evet.
wall to wall
evet.
müzik. Başlıyor müzik, bitiyor müzik. Bir süre sonra duymuyorsun zaten onu.
Zaten müzik çok aşırı öne çıkıyorsa orada da bir problem var.
Tabii o
yani,
final mix'te.
Yani o artık evet onu çok dikkat edilmesi gereken evet. bir şey. Peki sana şunu soracağım. Sen tanıdığım en nazik, kibar, böyle sosyal insanlardan birisin.
Teşekkür ederim.
Peki hayır deme konusunda durumun nedir?
Nazikçe artık, yani yaşla birlikte tabii insan bazı şeyleri öğreniyor. Yani diyebiliyorum artık.
Dediğini biliyorum. Yani evet, çok evet. Şey prensiplerin konusunda çok evet. Nazik bir şekilde prensiplerini evet. Tutuyorsun ki bence bu sektörde eğer var olunacaksa mutlaka bir prensiplerin evet. Olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Ya uzun uzun açıklıyorum ben tabii, çünkü hakikaten hiç kimseyi kırmak istemiyorum. Hani böyle sert prensipleri hı-hı. Sertçe insanların yüzüne vuran biri değilim. Ama açıklıyorum yani, şunu yaparsak şöyle olur, bunu yaparsak böyle olur, o yüzden bunu yapmasak daha iyi olur diye açıklamaya çalışıyorum.
Güzel.
Ve bir yerde de dur demek gerekiyor. Çünkü insan öyle bir varlık ki sonsuz kolaylık gösterdiğin zaman mutlaka bir suistimal geliyor.
Bir saygı duymayı bırakıyor. Yani bir şeyi evet. Hatır gönül yapmaya başladığın zaman, ben de çok uzun zaman sonra senin gibi çok geç öğrendim diyeyim ama öğrendim. Evet.
Yani bizim Murat ya, bizim Zeynep ya, olduğun anda o suistimalin sonu gelmiyor.
Yani onu gelmiyor. Bir 5 dakikanı alayım, 10 dakikanı alayım, tamam o 5 dakikayla evet. Çözülecek bir şey olsa yani evet. Değil. Evet. Hele benim yaptığım iş açısından baktığında, danışmanlık falan yapıyorum. Hiç tabii. Yani ne olacak, hani fikir akıl vermeye tamam ama değil, onun üzerine düşünmek, yok. Zaman harcamak çok değerli bir şey diye
yani
düşünüyorum.
Yani Almanya'da birine mesela 5 dakika bile telefonda bir şey sorsan ertesi gün fatura geliyor sana.
Öyleymiş.
Yani çünkü bir
evet.
Şey danıştım evet. Ve ben
tabii belli bir zamana
deneyimli
kadar
kullandım.
Yani ben çok fazla gönüllü iş yaptım. Evet. Çok fazla gönüllü iş de yapıyorum kendime göre ama bunları ilan etmek gibi bir merakım yok.
Evet.
O zaman hani destek kelimesini kullanırken, aslında bana destek ol derken çok dikkat etmek gerekiyor. Sen de bol destek istenenlerden birisin. Bildiğim kadarıyla
yani
zaman zaman.
Şimdi ortada bir bütçe yoksa, insanlar para kazanmıyorsa, eğitim amaçlı bir şeyse biz de
tabii
elimizi taşın altına
koyuyorum,
koyup
ben de
yapalım.
Koyuyorum.
Ama bazen şöyle şeyler de yaşadık. Adam milyonlarca lira sponsor almış, bir proje çekiyor. Geliyor sana diyor ki ya Murat para yok be, sen de şuna bir müzik yap. Yani bu samimiyetsizliğin içinde olmak istemiyorum.
İsteme, tabii.
Çünkü ben de artık 20 yaşında değilim. Oğlumun
tabii, tabii.
Okul masrafları için çalışıyorum. Geçim
tabii
derdi
ki.
İçindeyiz.
Tabii.
Hani sorumluluklarım var.
Tabii
yani
canım,
20 yaşında
tabii.
Yaptık onların hepsini.
Tabii çok haklısın. Peki film çekme planın var mı Murat?
Film değil de bir belgesel, bu sene müzikteki 25. yılım.
Evet.
Bir belgesel yapmaya çalışıyorum. Onu da tabii bu bütün dizi müzikleri falan o curcunanın içinde vakit ayırabilirsem. Ama Mayıs ayında Kolombiya'ya gittim. Hem bazı televizyon programları hem de bir akustik konser vermek için. Orada uzun süredir bizi takip eden, işte dizilerimizi izleyen, müziklerimizi dinleyen ailelerle ve şarkılarımızı Türkçe ezberleyen çocuklarla röportajlar yaptım. Şimdi bunun yanına birkaç ülke daha koyup, mesela Polonya olabilir, işte Meksika, İspanya olabilir. Oradaki hayranlarımızla röportajlar yapıp hepsini birleştirip böyle bir 25. yıl filmi, belgeseli evet. Yapma hayalim var.
Biliyorum, birazcık konuşuyoruz
evet,
orada.
Evet.
Tabii orada ben sana gönüllü desteğim biliyorsun. Ersan bak burada da kayda geçmiş olsun.
Çok teşekkür ederim.
Aslında benim için senin burada konuk etmenin en güzel yanı, hani insanların bazı şeyleri elinde şanslı ailelere doğabilirler, bazı şeyler ama onu kullanmak ve yönetmek çok önemli. Seni de çok iyi yönettiğini ve yaptığını biliyorum. Gittiğimiz festivallerde müzisyen Murat Evgin olarak tanındığını, pek çok insanın sorduğunu biliyorum. Zaten iletişimdeyiz. Onun için de seni kutluyorum gerçekten.
Çok teşekkür
ama
ederim.
Tabii bu zaman zaman insanların bir başarı kazandığın zaman işte çeşitli şeyler oluyor. Bunlar da olacak zaten.
Evet, o ilk akla gelen cümledir ama
evet.
Kimse sizin yerinizde olup onun zorluğunu görmez. Yani haberi de olmaz yani. Ama o zaman zaten şöyle bir şey olur. Dünyada annesi babası aynı meslekte ünlü olan herkesin o anneyi babayı geçtiğini görürdük. Halbuki çok zor bir şey yani. Böyle
çok
bir şey
zor, evet.
Olmuyor. Hani benim bir tek gördüğüm Türkiye'de Timur Selçuk vardı rahmetli. Dünyada da örnekleri
aslında
çok çok az.
Aslında bir yarıştırmak da doğru değil. Çünkü herkes başka bir karakter. Yani
evet,
bir şeyi
evet.
Bir şeyle yarıştırmak çok zor. Peki dünyada beğendiğin dizi, film müziği yapan kimler var? Neleri beğeniyorsun?
Yani mesela John Williams tabii bu işin en büyük üstadlarından. Michael Giacchino vardı, Lost hı-hı. Dizisini hı-hı. Yapan. Mission Impossible'ın da bir bölümünü yapmıştı. Hatta onunla Los Angeles'ta tanışma şansım olmuştu. Ennio Morricone gibi hani hı-hı. Yani hep böyle eski isimler geliyor aklıma. Ama John Williams'ın mesela çok beni etkileyen bir videosunu izlemiştim ben. Yani çok önemli bir klasik müzik üstadı olmasına rağmen zaten Jaws filminde iki notayla bir şeyi anlatıyor adam. Ve Spielberg'i çağırdığı zaman ofisine, müzik hazır gel dinleteyim diyor. Piyanoda şöyle yapıyor. Da da da da da da da da da da. Spielberg diyor ki yani bu mu diyor müzik? Evet bu diyor. Şimdi orada biz Jaws filmini izleyip çocukken denize giremeyen, girmeye korkan nesildeniz. Orada meğerse şöyle bir şey varmış. O iki nota birbirine aralık olarak uzaksa, yani yavaş çalıyorsa na na na na, korkacak bir şey yok. Jaws uzakta demekmiş. Ama o iki nota yakınsa birbirine na na na na na na, Jaws geliyor demekmiş. Şimdi bu bilgiyi bilmeden izlediğin için acayip geriliyorsun yani. Evet. Ama orada bile bir zeka aslında pırıltısı var. Tabii.
Çok güzel.
Yani şu da ilginç. John Williams evet film müziği yapıyoruz. Bütün müzik teorimizi dökelim filmin içine demiyor. İki tane birbirine yakın notayı kullanarak bir şey
ama
yaratıyor.
Ama çok da güzel. Peki etrafında tabii sen çok fazla film seyredip festivallere de gittiğin için hani ciddi anlamda film de seyrediyorsun. Hani filmimi çekemiyorum. Çünkü çok farkı olduğunu düşünmüyorum. Yani bir yönetmenle bir müzisyenin kendisine kaynak arama süreçleri ya da kendisine network arama süreçlerinin çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla neden filmi çekemiyorum ya da neden ben işte bu dizilere, buralara, bu bölümümüzü müzisyenlerin de dinleyeceğini düşünerek sorayım. Evet. Yapamıyorum diyenlere ne önerirsin?
Yani çekememenin ya da yapamamanın bir sebebi mükemmeliyetçilik de olabilir. Özellikle kariyerin başında. Hı hı. Yani ben bir gün doğru zaman gelecek ve öyle mükemmel bir şey yapacağım ki diye beklediğiniz zaman beklersiniz. O zaman hiçbir zaman gelmez. Hı hı. Hele şu anda artık telefonla bir şey çekip anında yayınlayabiliyorsunuz. Montajlayıp şarkı da olabilir bu. Klip de olabilir.
Tabii.
Kısa film de olabilir.
Tabii.
Hemen bir şey yapmak lazım. Hı hı. Yani New York Üniversitesi'nde bir hocamız vardı. Gary'di ismi. O derdi ki yapmak istediğiniz uzun metrajın mutlaka bir kısa metrajını çekin. O sizin kart vizitiniz olur.
Tabii.
Birine işte o zaman tabii DVD vardı. Birine verin. Deyin ki bu benim projem. Bu kısa versiyonu ama ben bunun uzunluğunu çekmek istiyorum. O zamanlar demo yapmak için de profesyonel bir stüdyoya gitmeniz gerekiyordu. Ama şimdi tabii telefonla bile çalıp evet söyleyip o bir demodur yani.
Evet.
Yani ilk adımı atmak, harekete geçmek. Ben de işte bu sene 25. yılımda hep ertelediğim bir talk show hayalim vardı. Yani müzikli sohbet konuklarla, orkestramla falan. Bu sene yaptım ve yapınca dedim ki keşke daha önce bunu hayata geçirseydim.
Tabii.
Çünkü hep gözümde büyütüyordum işte nasıl olacak.
Tabii.
Mekan, çekim ekibi, bilmem ne, konuklar falan. Ama bir şekilde başlamak ve yapmak lazım.
Bir yerden başlamak evet lazım diyorsun. Evet. 25. yılını kutluyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok
eklemek istediğim bir şey var mı?
Vallahi harikaydı yani her şeyi konuştuk. Çok
bence
teşekkür
de
ederim.
Ben teşekkür ediyorum katıldığın için.
Rica
sağ
ederim.
Olun.
Sağ ol. Teşekkürler.